1525 Almanya'dayız. Frankenhaus'un ovasında korkunç bir yenilgi yaşandı biliyorsun.
Evet, acı bir olay gerçekten.
Hani o daha adil bir dünya hayaliyle ayaklanan binlerce köylü vardı ya, onların umudu prens ordularının o tüfek sesleri arasında resmen ezildi.
Maalesef öyle oldu.
Liderleri o çok ateşli vaiz Thomas Müntzer yakalandı ve kısa süre sonra da idam edildi zaten.
Evet, sonu trajik oldu.
Şimdi sağ kalanlar, belki birkaç yüz kişi, ormanların derinliklerinde saklanıyorlar. Yani umutları paramparça, moraller sıfır, kafalar karışık.
Tam bir dağılma hali.
İşte grubun liderlerinden Andreas Bartel var, yanında da tecrübeli savaşçı Michel Ambrosius. Andreas ona bakıp içinden geçiriyor, ne yapacağız şimdi bu perişan haldeki adamlarla? İşte bu kasvetli, gergin atmosferle giriyoruz bugünkü konumuza.
Evet, elimizdeki malzeme de tam bu dönemi anlatan Mehmet Ünver'in Zingara'nın aşkı romanından bazı çarpıcı kesitler. Yani roman bizi alıp doğrudan 16. yüzyıl Almanya'sına, o köylü savaşlarının tam ortasına götürüyor. Hem gerçek tarihi olayları, figürleri ele alıyor, hem de kurgusal karakterlerin hayatlarını bu olaylarla iç içe geçiriyor. Çok ustaca yapılmış bence.
Biz de şimdi senle birlikte bu alıntıların bize ne fısıldadığına bir bakalım diyoruz. Yani isyanın o yıkıcı sonuçları var. Sonra inanç ve iktidar arasındaki o bitmek bilmeyen gerilim.
İhanetler, hayatta kalma mücadelesi.
Tabii. Ve tüm bu kaosun içinde hani en beklenmedik yerlerde filizlenen aşklar, insanlık kırıntıları. Bu tarihi anlık görüntüden ne gibi kilit noktalar çıkarabiliriz? Hangi şaşırtıcı detaylar var? Onu keşfedeceğiz.
Aynen öyle. Şöyle yapacağız. Önce yenilmiş isyancıların ormandaki o çaresiz haline bakacağız. Sonra Thomas Müntzer ve Martin Luther gibi devasa figürler var. Onların çatışan görüşlerine, tabii romanın bize gösterdiği kadarıyla, değineceğiz.
Tamam.
Ardından Coburg Kalesi'ne ve kasabasına geçeceğiz. Oradaki günlük yaşam, ilişkiler ve tabii tüm bu tarihi fonun üzerine işlenmiş o kişisel hikayeler. Zingara, Matthias, Hans, Peter, Fritz, onların kaderlerine dokunacağız. Hazırsan başlayalım.
Başlayalım o zaman. İlk durak dediğin gibi ormandaki o sahne. Andreas Bartel ve Michel Ambrosius. Liderlik ettikleri grup resmen dağılmak üzere.
Durumları çok kötü.
Aylardır ormanda saklanıyorlar, açlık var, sürekli bir iç çekişme, didişme hali. Andreas ne yapacağını bilemiyor. Yani basit soygunlar yapıyorlar belki ama karın doyuruyor o kadar, moralleri düzeltmiyor.
Yetmiyor tabii.
Hem de kendi deyişiyle krallara ders olsun. Ama nasıl olacak? Bu çaresizlik çok net hissediliyor.
Ve tam o çaresizlik anında Andres'in zihninde Frankenhausen Savaşı canlanıyor. O travmatik görüntüler. Roman bu anıları çok canlı veriyor. Liderleri Thomas Müntzer. Hani çok inançlı, ateşli bir vaiz ama askeri stratejiden hiç anlamıyor.
Evet.
Karşısındaki Prens Philip gencecik, 21 yaşında. Bunu bir avantaj sanıyorlar ama prensin ordusundaki tüfekler ilk kez ateşlendiğinde yüzlerce köylü ölüyor ve Müntzer dehşet içinde kalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor resmen.
Sonra o meşhur barış teklifi geliyor, değil mi? Prens Philip diyor ki Münser'i bize verin, siz de dağılın, canınızı bağışlayalım.
Evet ama Münser'in yardımcısı var, Pfeiffer, eski bir şövalye. Onun cevabı tam bir meydan okuma. Gücü yetiyorsa gelsin, kendisi alsın diyor.
Oo, sert cevap.
Tabii bu durum isyancılar arasında büyük bir bölünmeye yol açıyor. Bazıları ya belki de teslim olsak mı demeye başlıyor.
İşte tam o kritik anda Müntzer çıkıyor sahneye. O bildik ateşli üslubuyla bir konuşma patlatıyor. Biz Tanrı'nın emriyle hareket ediyoruz diyor. Prenslerin teklifini açıklıyor ama küçümsüyor tabii.
Ve tam o sırada gökyüzünde bir gökkuşağı beliriyor.
Aa evet, o olay.
İsyancıların bayrağındaki sembolde gökkuşağı ya, herkes bunu ilahi bir işaret olarak yorumluyor. Müthiş bir coşku dalgası yayılıyor. Hatta karşı taraftaki askerlerin bile bu işareti görüp telaşlandığı anlatılıyor romanda.
İnanılmaz bir anama. Bu ilahi coşkunun karanlık bir tarafı da var. Müntzer otoritesini sağlamlaştırmak için korkunç bir şey yapıyor.
Evet, maalesef. O barış teklifini kabul edelim diyen bir rahiple bir şövalyeyi sırf muhalefet ettiler diye oracıkta idam ettiriyor. Herkesin gözü önünde.
Çok acımasızca.
Sonra İncil'den ayetlerle demir tavında dövülür, vurun diye bağırarak insanları cesaretlendirmeye çalışıyor son bir kez. Ama savaş başlayınca disiplinli prens ordusu karşısında ellerinde tırpan sopa olan deneyimsiz köylüler paniğe kapılıyor ve tam bir katliam yaşanıyor.
Müntzerim o anki şaşkınlığı nasıl anlatılıyor? Tanrım neden yardım etmiyorsun diye bağırdığı söyleniyor.
Evet, çok trajik bir sahne. Andreas onu korumak için çabalıyor ve bir şekilde birlikte kaçmayı başarıyorlar oradan. Ama geride kalan manzara korkunç. 5000 köylü ölüyor o gün.
5000.
Ve Müntzer'in sonu da yaklaşıyor tabii. Mühlhausen'de bir tavan arasında saklanırken yakalanıyor.
Evet. Prens Philip ve Kont Albrecht von Mansfeld'in önüne çıkarıldığında işkence görmüş olmasına rağmen hala dik başlı, kibirli.
Benim amacım siz tanrı tanımaz prensleri cezalandırmaktı diyor. Her şeyin ortak olması gerektiğini savunduğunu söylüyor.
Ama işkenceler bitmiyor.
Hayır, daha da kötüsü oluyor. En büyük düşmanlarından Kont Ernest von Mansfeld'e teslim ediliyor ve çok daha ağır işkenceler görüyor. Ama romandaki anlatıya göre son nefesine kadar pişmanlık göstermiyor. Tek bir dileği var, eşyalarının karısı Otille ve bebeğine verilmesi.
Ne zaman idam ediliyor?
27 Mayıs 1525'te kafası kesiliyor. Rivayete göre son sözleri de şu oluyor. Krallar kitabını okuyun da zorbaların sonunun nasıl geldiğini görün.
Vay be, karısı ne oluyor peki?
Otille bebeğiyle birlikte şehirden sürülüyor. Andreas tüm bu sürece, yani liderinin yakalanışına, sorgusuna, işkencesine ve ölümüne tanıklık ediyor. Bu da onun omuzlarındaki yükü daha da arttırıyor tabii.
Münkser'in bu trajik hikayesi ister istemez dönemin bir başka dev figürünü akla getiriyor. Martin Luther, onunla ilişkisi, çatışması. Roman bu konuyu nasıl ele alıyor? Özellikle Münkser ve çevresinin gözünden Luther nasıl görünüyor? Bu ilginç.
Evet, çok ilginç. Baktığımızda roman alıntılarına göre Luther başlangıçta köylülerin bazı taleplerine, işte kendi papazlarını seçme hakkı, ağır vergilere itiraz falan, oldukça sıcak bakıyor.
Hatta papalığa karşı çok sert ifadeleri var.
Olmaz mı? Neden ellerimizi onların kanlarında yıkamıyoruz gibi şok edici laflar ettiği bile aktarılıyor. Bu da köylüler arasında doğal olarak bir umut yaratıyor.
Ama sonra?
Rüzgar tersine esiyor. İsyan sadece kiliseye değil, doğrudan prenslerin otoritesine yönelince Luther'in tavrı inanılmaz bir şekilde değişiyor. İşte burası çok çarpıcı bence.
Kesinlikle. Köylüleri kudurmuş köpek sürüsü olarak tanımlıyor ve prensleri onları acımasızca domuz gibi öldürmeye teşvik ediyor. Bu uğurda ölmekten daha kutsal bir ölüm olamaz diyor resmen.
İnanamıyorum. İncil'deki o Sezar'ın hakkı Sezar'a veya yönetime bağlı kalın gibi ayetleri öne çıkararak isyanı teolojik olarak da mahkum ediyor. Müntzer'i ise baş düşman, baş şeytan ilan ediyor.
Bu tabii Müntzer gibi eski hayranları için tam bir ihanet.
Elbette. Roman da bu ihanet duygusunu karakterler üzerinden çok iyi hissettiriyor. Luther'in bu tavrı aslında onun o karmaşık konumunu da gösteriyor bize. Yani bir yandan dini reform yapıyor, papalığa kafa tutuyor. Diğer yandan mevcut siyasi düzenin, yani prenslerin iktidarının devamından yana.
Yani dini ideallerle politik gerçekler çatışıyor.
Aynen öyle. İşte bu çatışmayı çok net görüyoruz Luther örneğinde.
Peki Luther'in kendi kişisel dünyası, Wittenberg'deki yaşamı, günlük dertleri, roman bunlara nasıl değiniyor?
Roman, Luther'in Saksonya elektör prensi Bilge Friedrich tarafından korunduğunu özellikle belirtiyor. Bu önemli bir detay. Yani arkasında güçlü bir siyasi destek var.
Önce Wartburg şatosunda saklanıyor.
Evet, sonra Wittenberg'de eski bir manastır şatosu ona veriliyor. Özel hayatında da büyük bir olay var. Eski rahibe Katharina von Bora ile evleniyor. Bu o dönem için inanılmaz bir şey. Yani yüzyıllık bir Katolik tabusunu yıkıyor ve büyük gürültü koparıyor tabii.
Maddi durumu pek iyi değilmiş galiba.
Evet, roman buna da değiniyor. Luther bayağı cömert biri olarak anlatılıyor. Evi sürekli misafir dolu. Kitaplarının satışından pek para kazanmıyor. Telif hakkı falan yok o zamanlar. Hatta o verilen şatoda pansiyon gibi bir yer işletmeye çalışıyor ama o işten de zarar ediyor.
Hem büyük fırtınalar koparıyor hem de günlük dertlerle uğraşıyor yani.
Aynen, bu da karaktere insani bir boyut katıyor.
Bir de Luther'in Türklere, yani Osmanlılara bakışı var. O da ilginç bir gelgit gösteriyor romanda anlatıldığına göre.
Kesinlikle. Başta özellikle papalıkla arası kötüyken Türkleri adeta Tanrı'nın papayı cezalandırmak için gönderdiği bir kırbaç gibi görüyor.
Hatta övdüğü bile söyleniyor.
Evet, evet. Türklerin bazı yaşam tarzı özelliklerini, içki içmemeleri, vakurluları, ibadetlerindeki disiplin falan övdüğü anlatılıyor. Bizim papazlarımızla kıyaslayınca neredeyse melek gibiler dediği bile aktarılıyor. Bu yüzden bazı Katolikler onu Kanuni'nin casusu olmakla bile suçluyor.
İnanılmaz. Ama sonra yine bir U dönüşü.
Evet, özellikle 1529'daki Viyana kuşatmasından sonra fikirleri tamamen değişiyor. Türkleri artık Tanrı'nın gazabı, şeytanın hizmetçisi olarak görmeye başlıyor. Onlara karşı savaşı ama sadece savunma amaçlıysa destekliyor.
Hatta papayla Türk sultanını bir tutuyor galiba.
Aynen. İkisini Deccal'ın iki yüzü olarak tanımlıyor. Bu da bize Luther gibi büyük bir figürün bile düşüncelerinin dönemin siyasi ve askeri olaylarıyla nasıl değişebildiğini gösteriyor.
Şimdi rotayı biraz değiştirelim ve isyanın, karakterlerimizin kaderlerinin kesiştiği başka bir önemli yere, Coburg kasabası ve Veste Coburg kalesine çevirelim. Burası nasıl bir yer olarak anlatılıyor romanda?
Kale, isyan sırasında bölgedeki soylular için güvenli bir liman gibi olmuş. Sağlam duvarları var, korunaklı, dışarıdaki kaostan biraz olsun yalıtılmış bir dünya sunuyor.
Ama altındaki kasaba öyle değil.
Hiç değil. Özellikle kasabanın pazar yeri, hareketli bir ticaret merkezi ama aynı zamanda romanda isyancıların idam edildiği ürkütücü bir sahneye dönüşüyor. Kurulan dar ağaçları, infazlar, belediye başkanı George Goldschmidt'in o telaşı, hatta şehrin koruyucu azizi olan zenci asker Aziz Marusius'un heykeli bile bu gergin atmosferin bir parçası oluyor.
İşte bu kale ve kasaba ortamında farklı insanların yolları kesişiyor. Kimler var mesela? Hans var, asker olan.
Evet, Hans tecrübeli bir asker. Frankenhausen'deki o korkunç savaşı görmüş, belki de hala etkisinde, şimdi kalede görevli. Kaledeki çamaşırcılardan Christina'ya karşı bir ilgisi var gibi.
İlginç olan kardeşi Peter'ın da eski isyancı olması. Bunu biliyor mu?
İşte orası biraz muğlak romanda. Ya bilmiyor ya da bilmezden geliyor ama sonlara doğru belki vicdan azabından, belki Christina'ya yakınlığından Matthias'ın kaleden kaçmasına yardım ediyor. Bu yüzden kısa bir süre görevden alınıyor ama sonra affediliyor. Karmaşık bir karakter Hans.
Kardeşi Peter ise tam bir ikilem yaşıyor. Eski isyancı ama şimdi kimliğini gizleyerek kalede, yani düşman kampında. Sonra eski liderlerinden Michel Ambrosius ile karşılaşıyor.
İşte o an bir karar vermesi gerekiyor. Geçmişteki davasına mı dönecek yoksa kaledeki görece güvenli hayatına mı devam edecek? Bir de geçmişte kaybettiği sevgilisi Maria'nın acısı var tabii.
Sonunda isyanı seçiyor.
Evet, Untersimava köyüne yapılan baskına katılıyor, orada yaralanıyor ve en acısı o acımasız şövalye Fritz tarafından soğukkanlılıkla öldürülüyor. Ağabey Hans da bu ana tanık oluyor. Çok trajik bir son.
Ve tabii Zingara, ismi Çingene kızı demekmiş, kalede yaşıyor, belki hizmetli ya da nedime gibi.
Evet, muhtemelen öyle. Çok gözlemci, tutkulu, etrafındaki olaylara duyarlı ama sanki o kale duvarları arasında sıkışıp kalmış gibi. Peter ile kısa bir karşılaşması oluyor ama asıl aşkı Matthias da buluyor. Gizli bir ilişki yaşıyorlar. Müziğe, şiire düşkün.
Sonunda mı oluyor ona?
Matthias'ın kaçışını organize etmeye çalışıyor ama plan ters gidiyor ve kendisi yakalanıyor. Sonunda sevdiği adamla birlikte Coburg pazar yerindeki dar ağacında hayatını kaybediyor. Boynundaki o özel kolye ve Matthias'a yazdığı notlar aşklarının sembolü olarak kalıyor.
Başka kimler var bu sahnede? Veronica diye biri vardı.
Veronica soylu bir genç kadın. Romanda Saksonya Elektör Prensi Bilge Friedrich'in kızı Anna'nın gayrimeşru kızı olabileceği ima ediliyor. Ressam Lukas Cranach ile sohbet ediyor, Zingara ile dertleşiyor ama maalesef veremden genç yaşta ölüyor. Onun hikayesi de dönemin soylu çevrelerindeki kırılganlığı gösteriyor.
Bir de Fritz var. Başta farklı biri gibiydi sanki ama sonra korkunç birine dönüşüyor.
Aynen öyle. Şövalye Fritz başta ava düşkün, tipik bir soylu. İsyanı bastırmada aktif, Elizabeth adında bir kadına aşık, ondan çocuğu olacağını öğrenince çok seviniyor ama hamile sevgilisi Elizabeth, Untersimau'daki isyancı saldırısında öldürülünce.
İşte o zaman değişiyor.
Tamamen. İntikam ateşiyle yanık tutuşan, acımasız, soğukkanlı bir katile dönüşüyor. Yaralı Peter'i hiç düşünmeden öldürmesi bunun kanıtı. Ama sonunda kendi şiddeti ona dönüyor, ormanda avlanırken kaçak Matias tarafından öldürülüyor, muhtemelen meşru müdafaa anında.
Elizabeth'in ölümü de çok trajik tabii. Zingara'nın annesi Christina var bir de.
Evet, kalede çamaşırcı, kızı Zingara için hep endişeli. Asker Hansil aralarında olgun, belki teselli arayan bir yakınlık gelişiyor. En sonunda kızının ve Matias'ın idamını izlemek zorunda kalıyor ve o büyük acısını bir çingene dansıyla dışa vuruyor. Çok güçlü bir sahne gerçekten.
Bir de rahip vardı, Peder Baltasar.
Evet, kaledeki rahip İdam edilecek isyancılara son teselliyi veriyor. Lüterci mi, Katolik mi tam belli değil ama Luther'le bir dostluğu olduğu sezdiriliyor. Zingara ve Matias'ın yeteneklerini fark edip kilise korosunda şarkı söylemelerini sağlayan da o.
Bütün bu karakterler, onların kesişen yolları, özellikle Matias'ın hikayesi sanki romanın merkezinde değil mi? Onun yolculuğu nasıl başlıyor, Zingara'yla yolları nasıl kesişiyor?
Matias aslında bir manastırda eğitim görüyor, Marienberg manastırında, ama oradaki hayattan şüphe duyup kaçıyor. Tam o sırada Avusturya Alplerindeki Michael Geismayer isyanının ortasında kalıyor ve bir şekilde kurtuluyor. Sonra yolu Coburg'a düşüyor. Orada bir ayakkabıcı ustasının yanına çırak giriyor. İşte Zingara'yla da burada tanışıyorlar.
Ve aralarında bir aşk başlıyor, toplumsal engellere rağmen.
Hem de nasıl bir aşk. Gizli gizli buluşuyorlar. Buluşma yerleri genelde Matias'ın çalıştığı ayakkabıcı Amadeus'un atölyesi. Matias'ın flütünden dökülen melodiler, şiirler, birlikte kurdukları Roma'ya kaçma hayalleri. Roman onların aşkını tüm bu kaosun ortasında saf, tutkulu bir sığınak gibi anlatıyor.
Ama bu sığınak da kalıcı olmuyor anlaşılan. Fritz'in ölümü her şeyi alt üst ediyor.
Maalesef. Matias, Fritz'i öldürmekle suçlanınca Coburg'dan kaçmak zorunda kalıyor, yolu Erfurt şehrine düşüyor, orada tam bir sefalet yaşıyor. Açlık, işsizlik, soğuk bir odun deposunda kalıyor. Paul adında biraz üçkağıtçı ama iyi niyetli bir gençle tanışıp kısa süreliğine onunla iş ortaklığı yapıyor.
Yani küçük hırsızlıklar falan mı?
Evet, günü kurtarma çabaları diyelim. Sonunda Lorenz Walden adında iyi kalpli bir zanaatkarın yanında iş buluyor ve çalışkanlığıyla yükseliyor. Ama aklında hep Zingara var, ona dönme umudu.
Ve o umutla Coburg'a geri dönüyor. Sonu kötü bitiyor ama.
Evet, Zingara'yı bilmek için geri dönüyor ama hemen tanınıp yakalanıyor. Fritz'in katili olarak yargılanıyor. Ağır işkencelere rağmen suçu kabul etmiyor. Zingara ile zindanda son bir kez görüşüyorlar, kaçış planı yapıyorlar. Matias kaçmayı başarıyor ama bu sefer Zingara yakalanıyor.
Ve sonunda ikisi de idam ediliyor.
Evet, Coburg pazar yerinde halkın gözü önünde birlikte idam ediliyorlar. Matias'ın flütü ve Zingara'nın kolyesi. Onların trajik aşkının dokunaklı sembolleri olarak kalıyor geride.
Diğer ilişkiler de bu ana trajediyi besliyor aslında. Fritz ve Elizabeth'in o tutkulu aşkı ve korkunç sonu.
Kesinlikle. Hans ve Christina'nın daha olgun, savaşın gölgesindeki yakınlığı. Hans'ın vicdanıyla mücadelesi. Soylu entrikaları. Anna Waller ve Kont Sebastian von Jessen'in hikayesi. Sebastian'ın kendi askerleri tarafından öldürülmesi de ayrı bir ironi.
Erfurt'taki Lorenz Walden ve karısı Karin, Matias'a sahip çıkmaları.
Evet, onların sıradan ama onurlu mücadelesi. Lorenz'in protestan düşüncelerle tanışması, sonunda Matias'ın kaçışına yardım etmesi. Bir de Paul var tabii. Erfurt sokaklarında hayatta kalmaya çalışan, Anabaptist bir grupla karşılaşıp onlardan korkup kaçan ama yine de dostu Matias'a yardım eden o renkli karakter. Hepsi dönemin resmini tamamlıyor aslında.
Bu kadar çok iç içe geçmiş hikaye, senin için en çarpıcı olan neydi? Zingara ve Matias'ın aşkı mı? Fritz'in o dönüşümü mü? Hans'ın sessiz mücadelesi mi? Yani bu karakterlerin seçimleri, o acımasız dönem hakkında bize ne söylüyor sence?
Bence en çarpıcı olan o büyük tarihi olayların, köylü savaşları, reformasyon, Osmanlı tehdidi gibi devasa çalkantıların, sıradan insanların hatta soyluların hayatlarını nasıl bu kadar doğrudan ve acımasızca şekillendirdiğini görmek. İnanç, aşk, sadakat, ihanet, hayatta kalma güdüsü gibi evrensel temalar o spesifik tarihi bağlamda o kadar keskin, o kadar çıplak ki.
Yani tarih kitaplarındaki olayların insani bedelini gösteriyor.
Aynen öyle. Roman, karakterlerin kişisel trajedileri, umutları, hayal kırıklıkları üzerinden o dönemin ruhunu, o belirsizlik ve şiddet atmosferini çok güçlü yakalıyor. Tarihi ete kemiğe büründürüyor resmen.
Peki bu tarihi dönemi sadece olaylar ve tarihler üzerinden değil de bu karakterlerin gözünden onların duygularıyla takip etmek tarihi daha yaşanmış, daha gerçek kılıyor mu senin için? Mesela Peter'ın o sadakat bocalaması, Hans'ın vicdanıyla sıkışması, Matthias'ın hayatta kalma mücadelesi, bu ahlaki ikilemler bugün bize ne düşündürüyor olabilir?
Kesinlikle daha canlı kılıyor. Olayları sadece sonuçlarıyla değil, süreçleriyle ve bireyler üzerindeki etkileriyle görmek çok daha sarsıcı. Karakterlerin karşılaştığı ahlaki ikilemler aslında zaman ve mekan aşan soruları gündeme getiriyor. Yani baskı altında insanlar nasıl davranır? İdealler uğruna ne kadar ileri gidilebilir? Aşk, sadakat, hayatta kalma mücadelesi karşısında ne kadar dirençli olabilir?
Evet, bunlar hep güncel sorular aslında.
Tabii. Hans'ın vicdanı, Peter'ın sadakat arayışı, Fritz'in intikamı, Matthias ve Zingara'nın aşkı. Bunlar farklı koşullarda da olsa insanlığın her dönemde yüzleştiği temel meseleler. Roman, bu karakterler aracılığıyla bizi kendi değerlerimiz, kendi seçimlerimiz üzerine düşünmeye itiyor bence.
O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Bu derinlemesine incelemeden çıkardığımız ana fikirler neler oldu? Birincisi, İdeolojik ve dini çatışmaların sıradan insanlar üzerindeki o ağır yıkıcı etkisi.
Evet, bu çok net.
İkincisi, inanç ile dünyevi güç arasındaki o tehlikeli ilişki ve bunun trajik sonuçları.
Aynen.
Üçüncüsü, en karanlık zamanlarda bile aşkın, umudun, insanlık onurunun hem ne kadar güçlü hem de ne kadar kırılgan olabileceği.
Çok doğru. Hem direniyor hem de kolayca kırılabiliyor.
Ve tabii ki kişisel kaderlerin, bireysel seçimlerin, tarihin o büyük ve acımasız akışıyla nasıl kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçtiği, Zingara'nın aşkından bu kesitler bize en çok bunları düşündürdü sanırım.
Çok güzel özetledin. Roman alıntıları da zaten Matthias ve Zingara'nın idamıyla ve Almanya tarihinde tekrarlanan o şiddet döngülerine yaptığı üstü kapalı göndermeyle bitiyor. Bu da akla ister istemez şu soruyu getiriyor. Toplumlar, büyük idealler uğruna yaşanan bu tür acımasızlıkları, bu kitsel şiddeti nasıl hatırlar?
Evet, bu önemli bir soru.
Yani bu travmatik geçmişle nasıl yüzleşilir ve bunlardan gerçekten ders çıkarılabilir mi? O 16. yüzyıl Almanya'sında yaşananların yankıları belki çok farklı biçimlerde, farklı kılıklarda da olsa acaba bugün hala aramıza dolaşıyor olabilir mi? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru olarak kalıyor bence.